Ayrım 38, sayfa 308. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Türk ordusunun doktrini değişti. Soğuk savaşla birlikte varlık sebebine antikomünizm yapan bu kaddesatçı çevrelerin tarihsel küresel bağlarını bilmek zorunlu. ABD 22 Nisan 1947 tarihinde Truman doktrini ile soğuk savaş ilan etti. Türkiye konumunu ABD merkezli batı olarak açıkladı ve 3 ay sonra ABD ile mali ve askeri yardım anlaşmaları imzaladı. 1947 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin doktrini Prusya-Alman ekolüydü. Katı disiplin kültürünün olduğu Prusya ekolünde ordu-millet birlikteliği vardı. Amerikan ekolünde ise harp, iktidar siyasetinin devamıydı. İki askeri kültür birbirine zıttı. ABD 1947'de sadece askeri malzeme ve silah yardımında bulunmadı. Türk ordusunun 65 yıllık usul ve doktrinini, harp okulları, harp akademisi müfredatlarından kara kuvvetleri komutanlığının kurulmasına kadar kökten değiştirdi. Milli Güvenlik Akademisi veya Milli Savunma Akademisi kurdurdu. Çankırı Piyade Atış Okulu, Fort Benning Piyade Okulu veya Polatlı Topçu Okulu, ABD Fort Sill Sahra ve Fort Bliss Uçak Savar Okulu örnek alınarak reorganize edildi. Amerikan savaş öğretisi ve sistemi Türk ordusuna benimsetilmeye başlandı. General L. E. Oliver, Amiral E. E. Herman, General Horace L. McBride, General William Howard Arnold, General R. N. Cannon, Albay E. B. Wishner, Albay R. P. Schunk, Albay F. A. Wolfley, Albay T. E. DeShazo, Yarbay T. H. Lipscomb, Binbaşı P. B. Kennedy, Yüzbaşı C. H. Ryden Boch gibi yüzlerce Amerikan subayı Türkiye'ye geldi. Bunlardan biri de ABD'nin Pasifik cephesinde gayri nizami harp uzmanı olarak görev yapan Yarbay Milton François de Lisco idi. Küçük ve gizli birliklerle düzenli ordulara karşı yürütülen kontur gerilla harbi konusunda uzmandı. Türkiye'de gerilla komando brevesi de Lisco'nun kursunu bitirenlere verildi. İlk gerilla brevesi de zaten 10 Haziran 1950'de Amerikalı bu subaya verilmişti. Boğuşma Muharebesi adlı kitabı Türkçe'ye çevrildi. Dipnot: Milton François de Lisco, Boğuşma Muharebesi çeviren Ayet Üsküdarlı, Amerikan Askeri Yardım Kurulu 1950. De Lisco'nun açtığı kontur gerilla savaşına dair teori ve pratik dersler, David Galula gibi antikomünist uzmanların kitapları, ABD talimnameleri ile sürdü gitti. Eğirdir Dağ Komando Okulu böyle kuruldu. Sadece gerilla harbi değil, piyade, topçu, tank, ulaştırma levazım, istihkam, muhabere, ordu donatım, personel sınıfları, zırhlı birlikler, tatbiki eğitimler vesaire. Hepsi değiştirildi. Mehmetçik'in eline Amerikan M1 piyade tüfeği tutuşturuldu. Doktrin değişimi için sadece Amerikalı subaylar Türkiye'ye gelmedi. Türk subaylar da Amerikan okullarına ve kurslarına gönderildiler. 1947 ile 1951 yılları arasında 25 bin Türk askeri kurs gördü ve fakat TSK üst düzey komutanları Prusya ekolüne göre yetişmişlerdi. Amerikan sistemine soğuk baktılar. Mesela Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması gibi öneriler çok tepki gördü. Amerikan doktrinine karşı çıkanların bir bölümü üst düzey 15 general ve 150 albay DP iktidarının ilk döneminde 1950'de emekliye sevk edildi. En büyük kıyım ise 27 Mayıs 1960 döneminde yaşandı. 235'i general, yaklaşık 5000 subay emekli edildi. Arkası geldi ve sonunda Türk ordusu bütünüyle Amerikan ekolüne sokuldu. 1956 yılında Michael Robert'ın yazdığı ve 1976 yılında Geoffrey Parker'ın genişlettiği Avrupa Askeri Devrimleri tezi Batı tarih yazımına damga vurdu. Güya Batı üstün ateş gücü ve okyanus gemiciliği teknolojisiyle hegemonyasını dünyaya kabul ettirmişti. Tezde strateji, taktik, asker sayısı üstünlüğü, silah farklılıkları, arazi şartları, manevra üstünlüğü gibi onlarca konu göz ardı edilmişti. Tek önemli olan askeri teknolojiydi. Bizim tarih yazınımıza büyük etkisi olan Bernard Lewis gibi akademisyenler de Osmanlı'yı bu perspektifle ele alıp teknolojisi geri olan ülkelerden saydılar. Gabor Agoston dedi ki, son 10 yıl boyunca yukarıda zikredilen tasavvurlara, Osmanlı arşiv kaynaklarına dayanarak meydan okudum. Teknoloji tarihine mukayeseli bir bakış, Avrupalı uzmanların Osmanlı silah sanayi ve teknolojisine katkılarının abartılmaması gerektiğini gözler önüne serdi. Dipnot, Gabor Agoston, Osmanlı'da strateji ve askeri güç. Çeviren M. Fatih Çalışır, Timaş Yayınları 2019. Mesele Agoston gibi Osmanlı askeri teknolojisini tartışmak değil. Meselem Batı merkezli Avrupa askeri devrimleri tezinin asıl maksadının ne olduğuna kafa yormak. Batı'nın Avrupa askeri devrimi tezinin özü bize teslim olun demektir. Batı'nın Avrupa askeri devrimi tezinin özü silahı mühimmatı bizden alın demektir. Batı'nın Avrupa askeri devrimi tezinin özü güvenliği esas alıp bir korku iklimi yaratmaktır. Bu bağımlılık yaratma tezi sömürünün ve emperyalizmin silahı. Bu bağımlılık yaratma tezi Batı tekniklerine karşı çıkanları gerici despotik olmakla itham etmektir. Bu sebeple Batı kendi silah sanayine dünyayı muhtaç etti. Bugün hala F-35 ile bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Aman Allah'ım, vermezlerse ne yapacağız? NATO'dan çıkarsak bizi yutarlar. Bu panikle Erdoğan onca sözünü yutup NATO'ya boyun eğdi. Bu tez özellikle Soğuk Savaş döneminde ABD NATO eliyle Türkiye'yi teslim aldı. Askeri olarak öz yeterliliğimize büyük darbe vurdu, yerli silah sanayimiz geliştirilemedi ve Batı'ya muhtaç hale getirildik. Gabor Agoston dedi ki, Osmanlı İmparatorluğu silah ve mühimmat üretimi açısından büyük oranda kendi kendine yeterliydi ve ithal silah cephane asla yerli üretimin ciddi bir yüzdesine ulaşmadı. Yani bilginin kaynağını göz ardı etmeyiniz. Parçalardan yola çıkıp bütünü çözümleyerek her bilgiyi sorgulayınız. Batı merkezli tarih müfredatını okuyarak NATO'ya karşı çıkamazsınız. Önce kafayı değiştirmek şart. Türk sağının tarih bilgileri çok zayıf. NATO, NATO diye el çırpıp duruyorlar. Ne çok sevdalısı var bu askeri paktın. Dün öğrenilmeden gelecek inşa edilemez. Hiç değişmiyor. Demokrat Parti Menderes iktidarı NATO'ya girmek için deyim yerindeyse çırpındı. Meclise danışma gereği bile duymadan Kore Savaşı'na asker gönderdi. Toplamda 14.936 Türk askeri Kore'de görev aldı. 721 Mehmetçik yaşamını yitirdi. 175'i kayboldu, 234'ü esir düştü ve 2147'si yaralandı. Nazım Hikmet şiir yazdı. Beni, üniversiteli yedek subayı, Kore'de harcadınız Adnan Bey. Elleriniz itti beni ölüme. Vıcık vıcık, terli, tombul elleriniz. Sadece bu değil. Türkiye Cezayir'in bağımsızlığını desteklemedi. Öyle ya, Türkiye batıda kendine yer açmaya çalışırken NATO'nun bel kemiği ülkelerinden Fransa'yı karşısına alabilir miydi hiç? Bu sebeple 1953'te Fransa'ya giden Adnan Menderes'e Legion d'Honneur nişanı takıldı. Grand Cordon rütbesi verildi. Osmanlı döneminin aynısı. Lütfen sıkılmayınız, bu ilişkiler bilinmeden siyasal İslam'ın gerçek yüzü kavranamaz. Türkiye NATO'ya girdi, ancak üyelik bağlamındaki neredeyse tüm temel anlaşmalarını ABD ile imzaladı. Örneğin Türkiye'de bulunan Amerikan Askeri Yardım Kurulu personeline NATO kuvvetler statüsü anlaşmasının tatbik edileceğine dair anlaşma. Buna göre Türkiye'deki askeri tesislerdeki, üslerdeki Amerikan askeri NATO'ya değil, ABD'ye bağlı olacaktı. TBMM'ye getirilmeyen askeri tesisler anlaşmasına göre Amerikalılar Türkiye'de istedikleri yerde üs kurabileceklerdi. ABD'ye istediği gibi üsleri genişletme, malzeme yığma hakkı tanındı. Yine TBMM'ye gösterilmeyen ikinci maddeye göre topraklarımıza gelecek Amerikan kuvvetleri için Türkiye hükümetinden izin alınmayacaktı. Bu askerlerin ülkeye girişleri gibi çıkışları da hükümete bildirilmeyecekti. Neler neler. Burada görevli Amerikalılar işledikleri suçlardan dolayı ancak kendi yargı mercilerinde yargılanacaktı. Tam bağımsız Türkiye yıllar sonra buna benzer anlaşmalarla Osmanlı'nın çöküşüne hazırlayan teslimiyetçi devlet yapısına tekrar dönüştürüldü. İşte NATO bu. Bu durum Lozan Anlaşması'nın lağvedilmesi anlamına geliyordu. Ama bu Türk sağının gündemine bile gelmedi. NATO'yu alkışlamaktan tarihsel süreci kavramaya fırsatları kalmadı. Oysa bu bir sömürge anlaşmasıydı. NATO CIA eliyle sağ ile solu kutuplaştırdı. İllegal Gladio örgütü eliyle Türkiye'de, İtalya'da ve başka ülkelerde suikastlar, provokasyonlar düzenledi. Sürekli demokrasi vurgusu yapsa da Portekiz'deki Salazar gibi faşist diktatörlere arka çıktı. Türkiye'deki askeri darbeleri destekledi. FETÖ'nün Ergenekon balyoz kumpas süreciyle başlayarak 15 Temmuz'a uzanan müdahalelerine, darbelerine katkı sundu. NATO, üye ülkelerinin PKK'ya yardım etmesine göz yumdu. Birinin NATO'yu övdüğünü duyunca aklıma bunlar geliyor ve kusacak gibi oluyorum. 70 yılda insanımızın iradesini yok ederek tutsak aldılar, kendilerine hayran yaptılar, yazık. Oblomovluk trajedisi. İnsanlar sosyal medyada 140 veya 280 karakterle okumaya alıştırıldı. Böylece oblomovluk, tembellik bilinçli bir trajediye dönüştürüldü. Az cümleyle her şeyin farkında olma hali, özünde bu derin bir gaflet uykusu yaratıyor. Mesela Türkiye güvenliği için Suriye'ye askeri operasyon yaptı, bir grup ayağa kalktı. Türkiye güvenliği için Irak'a askeri operasyon yaptı, bir grup ayağa kalktı. Türkiye güvenliği için terör örgütüne destek veren ülkeleri ifşa edip NATO'ya alınmalarına karşı çıktı, bir grup ayağa kalktı. Bu grup için NATO marmari, NATO kefali diyebilir miyiz? İşte mermer, işte kafa. Zor anlıyorlar. Soğuk savaş bitince NATO'ya ne gerek var denmişti. NATO bu itirazı, savaş tanımını değiştirdik. Soğuk savaş döneminde sınırların korunması esasına dayalı askeri savunma anlayışı yerini stratejik güvenlik yaklaşımına terk etti diye yanıtladı. Neydi bu? Devletlerin devletlere değil, terör örgütlerinin devletlere açtığı savaşlara karşı mücadele etmek. Böylece olası risk ve tehlikeleri tehdit biçimini almadan tespit edip bunları ülke sınırlarına gelmeden engellemek. Bu amaçla Ocak 1994'te Birleşik Ortak Görev Kuvveti Joint Combined Task Force JCTF tesis edilmesine karar verildi. PKK üye ülke Türkiye'ye saldırırken NATO nerede? Kayıp. Aksine silah başlı olmak üzere her türlü yardımı yapıyor. Aksine Türkiye'nin PKK tehdidinin ortadan kaldırmasına karşı çıkıyor. Türk devleti kör mü? ABD 11 Eylül 2001'de terör saldırıları düzenleyen El-Kaide'yi yok etmek için Afganistan'ı ve Irak'ı işgal etti. NATO'nun yeni terörle mücadele konsepti ABD'ye saldırı olunca uygulandı. Türkiye'ye saldırı olunca görmezden gelindi. Yuh desek ayıp olur mu? Kafanızın karıştırılmasına izin vermeyiniz. NATO en güçlü 3. ordusuna sahip Türkiye'yi kaybetme pahasına neden PKK'yı destekledi ve desteklemeye devam ediyor? NATO'nun değişen yeni konseptine göre mücadele edilecek örgütler arasında PKK yok mu? Tüm terör örgütleri yanıtının yanıltıcı olduğu belli. Teröristin eline verilen silahın hedefini bilmek şart. Yeni tehdit algısına göre NATO, neoliberalizmin güvenlik teşkilatı oldu. NATO özünde artık ulus devletlerin düşmanı. Bu sebeple ulus devlet ile savaşan terör örgütlerine destek veriyor. Bu sebeple Atatürk'ü ve Kemalizmi hedef yaptı. Bu sebeple kumpaslarla Türk ordusunu yıprattı. Bu sebeple FETÖ'ye kol kanat gerdi. Bu sebeple PKK açılımına destek verdi. NATO konusunda kafanızın karıştırılmasına izin vermeyiniz. NATO salt askeri bir örgüt değil. NATO'nun kuruluş misyonu belli. Tehditleri öne sürerek kendisine bağlı üyelerin, ülkelerin siyasi rejimlerini de düzenlemek. Özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi içini boşalttığı kavramları ileri sürerek üye ülkeleri ABD İmparatorluğu'na bağlamak. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla neoliberaller tarihin sonu geldi. İdeolojiler öldü propagandasına başladılar. Neoliberalizme yenik düşürülen sağdaki ve soldaki partiler arasındaki farklar giderek kayboldu. Parti kimlikleri benzer oldu. Ana sorunlar üzerinde görüş farklılıkları ortadan kalktı. Partiler gitgide ne olduğu belirsiz merkeze kaymaya ve tüm seçmenleri hedefleyen kitle partileri olmaya başladılar. Buna uymayan partiler ise marjinal olarak nitelendirildi. Böylece kitlelerin politize olması engellendi. Halkın ve farklı kesimlerin temsil seviyesi düştü. Siyasal katılım salt sandık başına gitmeye indirgendi. Siyaseti, ideolojiyi yok etme anlayışı partiler ve siyasetler yerine lider odaklı politik hayatın egemen olmasına neden oldu. Popüler liderler partide gücü elinde toplayınca karar alma süreci de değişti. Seçmenin oy verme davranışı salt lidere tepkiyi ifade etmeye başladı. Ecevit Erbakan İttifakı. Çin atasözü der ki, büyük kafalar fikirleri, orta kafalar olayları, küçük kafalar kişileri tartışır. Bizim ülkemizde hakikati önemsizleştirip kitleleri yalana inandırmak kolaylaştı. Tarih 14 Ekim 1973, 12 Mart 1971 askeri darbesi ardından yapılan ilk seçimdi. Askeri muhtıraya karşı çıkan CHP lideri Ecevit'in yıldızı parlıyordu. Partisi kapatılınca yeni parti kuran Milli Görüş Erbakan'ın yıldızı parlıyordu. CHP 1961'i saymazsak çok partili döneme geçildiğinden beri ilk kez birinci parti oldu. %33.3 oyla 185 milletvekili çıkardı. Milli Selamet Partisi MSP ilk kez katıldığı seçimden %11.8 oyla 48 milletvekili çıkardı. Çoğu çevrelerin olmaz dediğini iki parti gerçekleştirdi. CHP ve MSP ittifak cephesi inşa ederek bir koalisyon hükümeti kurdu. Dipnot: Türkiye akrabalar ülkesidir. Erbakan'ın bağlı olduğu Gümüşhanevi dergahının kurucusu Ahmet Ziya Eddin'in eşi Havva Seher Hanım'ın yeğeni Ecevit'in anneannesiydi. Ecevit ile Erbakan'ın yan yana gelmesini kamuoyuna şaşırtacak gelişme diye gösterenlerin hedefi hep farklı oldu. Hükümet 26 Ocak 1974'te göreve başladı. Önlerinde büyük zorluklar vardı. ABD haşa çekmeyeceksiniz dedi, hükümet dinlemedi. ABD Kıbrıs'a asker göndermeyeceksiniz dedi, hükümet dinlemedi. ABD Türkiye'ye ambargo uygulama kararı aldı. Türkiye'de 12 Mart 1971 askeri darbesini gerçekleştiren ABD'nin millici, yurtsever bu hükümetten hoşnut olmadığını bilmek için kahin olmaya gerek yok. 1946'dan beri 28 yıldır neredeyse her dediğini yaptıran ABD şimdi ne yapacaktı? Koalisyon hükümetini yıkmayı hedefledi. Bu süreçte CIA marifeti de yok değildi. CHP-MSP koalisyon hükümetinin kurulmasıyla siyasi olaylarda yaşamını yitiren ilk 10 kişinin tümü solcuydu. İlk 100 ölümden 76'sı sol, 24'ü sağ görüşlü. Ölen ilk 1000 kişiden ise 721'i solcu, 279'u sağcıydı. 1974 ile 1980 arasında toplam 5388 kişi öldürüldü. Bunlardan politik kimliği net olarak bilinenlerin 2109'u sol, 1286'sı sağ görüşlüydü. Dipnot: ABD'nin darbe yaptırdığı Arjantin veya Şili gibi ülkelerde de sol-sağ ölüm istatistikleri benzerdir. Mesela 1976 faşist Videla'nın yaptığı askeri darbeden önce Arjantin'de terör sonucu ölenlerin sayısı şöyleydi. 1970'de 4 kişi, 1971'de 5 kişi, 1972'de 5 kişi, 1973'te 15 kişi, 1974'te 21 kişi, 1975'te 123 kişi ve 1976'da 162 kişi. Arjantin halkı son 2 yılda terörden bıktırılıp askeri darbeyi bekler hale getirildi ve çoğunluk 1976'daki darbeyi alkışladı. Siyasi terminolojiye kirli savaş, yani Dirty War, Guerra Sucia kavramı böyle girdi. 12 Eylül 1980 askeri darbesine vesile edilen ölümler ve provokasyonlar bize neyi gösteriyor? Neoliberalizm kanla inşa edildi. Binlerce insanı öldürdüler. Binlerce insanı ortadan kaybettiler. Binlerce insanı hapsettiler. Binlerce insanı yurdundan ettiler. İdamlar, işkenceler, sakatlıklar, işsizlikler. 1970'lerde zor duruma düşen küresel sermaye ekonomiyi yeniden yapılandırmak için dünyanın dört bir yanında gladio eliyle oluk oluk kan akıttı. İnsafsız para düzeni için yapıldı tüm bunlar. Ne diyorlar bugün? Özal devrimciymiş. 12 Eylül kardeş kanını durdurmak için yapılmış. Darbelerin ekonomik politik yönünden bahsetmezler. Bugün yaşanılan sorunların temelinde yeni sağ denen liboş muhafazakarlığın temsilcisi Özal'ın katkısı çok oldu. Sadece sol liboşlar değil, Özal'ı hala savunan muhafazakar çevrelerinde. Kaç Müslüman bunun farkında? Gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklendiğini ne zaman anlayacaklar? 38. ayrımın sonu. Sayfa 316.